Ayrım 8.
Sabah kalktınız, soluk soluğa işinize, okulunuza falan yetişmeye çalışıyorsunuz. Bir amaç için, ekmek parası. Kentteki evinizden sonra deniz kıyısında da bir yazlık sahibi olmak, diploma alıp doktor çıkmak vesaire. O anda önünüze hepinizi birden içine alıp yutacak bir çukurla karşılaşsanız ne yaparsınız? Ya geri döner, ya henüz çukura düşmemişseniz bunun kapatılmasını kendiniz ilk amaç edinirsiniz. Kafanızda biraz önce önem taşıyan değerler değişmiştir. Daha iyi bir örnek, bütangaz patlaması. Onca emek, para, gaz servisini onca rica ile çocuklarınıza sıcak bir çorba içirebilmek üzere getirtilmiş gaz tüpünün patlaması. Kar hala savuruyor ama yarım saat önceki kadar değil. Rüzgar hafiflemiş gibi. Morların, eflatunların, nefti ve şarap renklerinin alaşımı yün atkısı, uzun püskülü uçlarıyla önünde sallanıp duruyor. Bu onu neşelendiriyordu. Yolun ağzında biri yanındakine, "Bizim deli saraylı gidiyor," dedi. "İşittim," desin. Herkesi kendi küçük delilikleri ayakta tutar. Ana cadde, kaldırımlar esmer bir bulamaçla kaplı. Sefer dışı iki otobüs hiç durmadan ardarda geçip gitmişti. İki de minibüs geçti. Karla karışık bulamacı yayaların üstüne fışkırtarak. Boş geçen otobüsler yükünü alabilecekleri kadar almış görünüyorlardı. İçleri yorgun yüzlü adamlarla dolu. Serpme çamurla kaplı minibüs camlarının gerisindeki bu yüzler çok uzak, hayatın dışındaymışlar denli uzak görünüyorlar. 15 dakika boyunca tek boş taksi de geçmedi. Bir durakta bir şeyi, yalnız o şeyi beklemek ona hep geri dönüşsüz bir selde sürüklenme duygusu verir. Ardından da Ekstragon, Vladimir'e derdi. Ayrılsak belki daha iyi olur ha? Ama kimse birbirinden ayrılmaz. Hep birlikte sürüklenir, beklenir. Zamansa hızla akmakta. Zamanın dışında dikilmek, beklemek. Taksiden umudu kesip önünde duran ilk minibüse binebilmek. Godot'un da nihayet geldiğini muştulamış gibi. İnsan hayatta her zaman Godot gelmiş gibi yapıyor zaten. Tiyatroya zamanında yetişebilmek birinin verdiği sözü tutması, beklettiği yere gelmesi, en sonunda içinde olabildiğin bir otobüs, bir minibüs. Küçük şeyleri beklemekten büyüklerini düşünmeye sıra gelmiyor. Saatse daha şimdiden 7.30. 8'de havaalanında olabilmek için artık bir tansık gerek. Araçlar uç uca eklenmiş, yaya hızıyla ya gidiyor ya gidemiyorlardı. Dört yol ağzında varır varmaz minibüsü bırakmak, orada bir taksi yakalamaya çalışmak. ABD ve Sovyetlerin nükleer üsleri, SS-20 roketlerini Avrupa'dan kaldırmaları büyük bir anlam taşımaz. Nükleer bir hayatın henüz başlarındayız. Şu kamyonun arkasından püsküren kara duman da, mazot ucuzmuş, hayatlar da gitgide ucuzluyor. Botları hala fırçalıyor. Ne kadar kirlenmiş. Kirli bir çamur, tutkal gibi yapışmış. Deli miyim, neyim? Sokağa çıkar çıkmaz yine aynı şey olacak. Ben hala, ne yapacaksın? Voltaire'in uşağına yemek vermemesin haklı mı çıkaracaksın? Eğer kalkıyorsa artık ne yapsam? Etsem uçağı kaçırmış olacaktım. Ancak elimden geleni yaptığımdan kuşku duymamalıydım. Sizin kuşağın aydın kesiminde idealizmin dışına bir türlü çıkılamamıştır. Hatta biz sizlerde sık sık mazoşist eğilimler de yakalarız. Engin yarı şaka, yarı ciddi böyle der dururdu. O öyle diye dursun. Biz dört yol ağzına varamadan kaldık. Önümüzde araçlarla doluydu. Arkamızda minibüsler, kamyonlar, binek arabaları çığ gibi birikmekti. Silahlı askerler dipçikleriyle yederek insanları güç bela bindirebildikleri araçlardan indiriyorlardı. Birkaç polis sürekli düdük çalıyor, telsizleriyle çalımlı çalımlı konuşuyorlar. Kimden emir alıyorlar, kime emir veriyorlar belli değil. Bu telsizler, oyuncağa doyamamış erkeklerimizin yeni oyuncakları. Bir işlevinin olması önemli değil. Alo, alo, duydun mu? Tamam. Alo, alo, sesim geliyor mu? İyi, oldu, tamam. Tamam, oldu. Polislerden bazıları araçlardan indirilen insanları bir düşman taburunu göğüslercesine göğüsleyerek yoldan kaldırımlara, ağaç duvar diplerine doğru sürüyorlar. İtekleniş, itiliş, dalga dalga bir geri çekiliş. Araçların hepsi de boşaltılmıştı. Kavşakta kimseye yol verilmiyor. Bu önlemler niçin, kim aranıyor, kim gelecek, kim geçecek? Vatandaş hiçbir şey bilmiyor, hiçbir şey de sormuyor. Berbat kış sabahında bir yerden bir yere gitmeyi zorunlu yüzlerce, binlerce insanın bir tek insan, bir araç ya da kendilerinin bilmediği bir amaç için feda edilmesini boyun eğişle karşılamak. Fakat kendisi de boyun eğdi işte. Geldiği yoldan bu kez yaya, çamurlara bata çıka ama sevine sevine geri döndü. O sıralar sığındığı doçent Üner'in bahçe katına. Apartmana girene dek gözü de kafayı da pasaklı bir kadının mutfağına döndüren kargaşa, üç basamak inilip bu kata girilir girilmez son bulur. Hele hiç beklenmedik bir anda karşına çıkan o küçük bahçe, işte bahçeye açılan camlı kapının önünde o rahat koltukta çayını yudumlaya yudumlaya karın şimdi savrulmadan dingin yağışını seyre koyuldu bile. Daha sonra gece okumayı yarım bıraktığı kitabı, Galbraith'in Kuşku Çağı'nı aldı. Denemeciyle zaman zaman tartışarak okumanın keyfini çıkarmaya başladı. Söz verdiği yerde, söz verdiği saatte bulunamamaktan ötürü en küçük bir üzüntü yok. Neden yarı yolda indirildiklerini, bütün bu insanların şu saatte bulunmaları gereken yerlere nasıl ulaşacaklarını da düşünmedi. Daha binerlerken otobüslerin bilet kutularına sokuşturulmuş biletleri, oturur oturmaz dolmuş, minibüs sürücülerine ödedikleri paraların ne olacağını falan, bunların hiçbirini düşünmedi. Şimdi Salt, Galbraith'in metropol göç üstüne söylediklerine katılıyor. Bu katılma ile gövdesine hoş bir gevşeme yayılıyor. Giderek koltuğunda uyuklamaya başlıyor. Kitap elinden düştü. Dudaklarında dinginlik, doygunluk ve güvenlikten yapılma bir tebessüm çiçeği. Çamurlu dört yol ağzında itilip kakılırken çabuk açan bu çiçeği ağzından koparıp almıştı. Püskürtülmeye direnebileceği kadar direniyor, onu kaldırımlara yığılmış sessiz ve sorusuz kalabalıktan biri yapmaya kararlı askerlere, polislere karşı duruyordu. Omuz çantası kaymış, renk cümbüşü yün atkısının bir ucu aşağılara sarkmış, pembe ruju, üst dudağının ince çizgileri arasına hemen kül kül birikmiş, durmadan hesap soruyordu. Bu kadar insan iş yerlerine nasıl ulaşacak? Hastalar hastanelere, doktorlara, çocuklar okullarına nasıl yetişecek? Bilet, dolmuş paraları, peşinden ödenmiş her şey ne olacak? Askerler ses nefes geçirmez bir zırhla kaplıydılar. Polisler de gitgide sertleştiler. Buyruklara uymak zorundasın hanım, gerile bakalım. Kendisi de sertlikte geri kalmamıştı. Uçakların kalkışı ertelenecek mi? Fabrikalarda zamanında işbaşı yapmayanlar hoş görülecek mi? Yevmiyeleri kesilmeyecek mi? Polislerden biri Aysel'i biraz daha itmişti. Gerileyin hadi. Öteki polis ise bir portakal soyuyordu. Yalnızca askerler polislere, polisler de birbirlerine hoşgörülü. Salt sivil vatandaştan esirgenen her şeyden ötürü bu kez açıkça baş kaldırmıştı. Gerilemiyoruz. Yolumuza devam etmek istiyoruz. İşte o anda işitmişti. Nihayet, hiç değilse mırıldanan kalabalıktan birkaç kişinin de ses yükselttiğini işitmişti. İçinden bir sevinç dalgası tam da yükselirken birden solup pörsüdü. Ne istiyor bu kadın yahu? Anarşik midir nedir? Buyruk varmış, ne yapsın adamlar? Hem niye bizim yerimize konuşuyor bu? Bizi niye işin içine katıyor? Ses yükseltenler bunları söylemekteler. Aynı anda çamurlu ayaklar biraz daha geri çekilmişti. Bir yığın ürkek ve yorgun gövde, yapıların duvarlarını üst üste yapışmış sanki. Polisin yeni bir itişiyle çamurlu kaldırıma, otura kalan da kendisi olmuştu. Renkli atkısının bir ucu kirli sulardı. Gülüşenler de vardı. Başta da portakal soyan polis. Turuncu portakal kabukları bulamacın ortasında pırıldayıp duruyor. Aynı polis, hoşgörülü bir yüz takınmış. Portakal dilimini olduğu gibi yuttuktan sonra, ''Haydi bakayım, yardım edeyim de kalkın hanım teyze.'' demişti. Yine iyi. Asker götürse götürürdü bu kadını şimdi dedi kalabalıktan biri de. Canı bir fincan daha sıcak kahve istiyor. Odaya dönüp derin kahve tasına elektrikli kaptan kahve boşaltıyor. Berbere telefon edecektim hani. Unutmuş. Şimdi ediyor. Olur mu Bahattin Beyciğim? 11:30'a kalmaz oradayım. Telefonu kapatıyor. O sabah her şey o kadar da kötü, umutsuz değildi canım. Polisi itmiştim. Beni kaldırmasını istemedim. Çamurda öylece oturup dururken yanı başıma biri çökmüş, tutup elimi avuçları arasına almış, eğilip kulağıma fısıldamıştı. Bilirsiniz Aysel Hanım, kalabalık adına her an, her dakika bir şey yapmamak gerek. Çocuklar kucakta, hep kucakta taşınırlarsa yürümeyi geciktirirler. Kahvesinden bir yudum daha alıyor. Ona pek hak veremedim. Vermemezlik de edemedim. Yüzüne bakıp kalmıştım. Demek hiç bilmediğim yerlerde üstüme atılan iftiradan en küçük biçimde etkilenmeyenler de var. Genç bir kadın. Adı Kardelen olsun dedim. Genç bir kadın. Adını sormamıştım. Ona sığındım. Erkek kardeşim buradaki tutuk evlerinden birindeymiş. Ama hangisinde arıyor bulamıyorum. Böyle demişti. Beni tutup kaldırmıştı. Koluma girdi. Bir süre birlikte yürüdük. Yeni gencin tarihsel, toplumsal temelleri geleceği adlı incelemenizi daha önceki darbede, tutuk evindeyken okumuştum. Son olarak hayatı savunma biçimleri ve hayatı savunma bilincini okudum. Hepsini bilmekte çok geç kaldığımızı düşünüyorum. Biz de yazmakta geç kaldık zaten. Sonra ayrıldık. Ben evime, Üner'in evine yani, sığındığım, can kurtaran simidi gibi sarıldığım. Hayatı savunmayı tamamlayabilmek için, o rutubetli bodrum katında. İçinin dili dolanıyor, plağı tökezliyor. 80. yaş günü kutlanan Ozan'ın ardından mahallesinin çocukları "Yazar yazar bok yazar, çükümü görsene yazar" diye haykırıyorlarmış. Törende söylemişti, ağlayacak sanmıştık. Hıçkırığa benzer bir gülüşle gülüp duruyordu, silkiniyor. Ama bunların hiçbiri de bugünün gündeminde yazılı değildi. Bu kadar oyalanırsam kirayı yine yatıramam. Bu 55 metrekarelik yerden de atılırım. Sonra berbere de gecikirim. Canlı ve neşeli olmalıyım. Sobanın kapağını kapatırken ayağı odunlara takılıyor. Sendeleyip düşecek gibi oluyor. 80. yaş gününü kutlanan Ozan. Törende ayakta güç duruyordu. Ölgün bir sesle uzun konuştu izleyicilerden. "Bunamış bu. Keşke hiç konuşmasaydı" diyenler oldu. Yaşlı Ozan sözlerini çıkırağa benzer bir gülüşle bitirmişti. Mahallemdeki çocuklar ardımdan "yazar yazar bok yazar, çükümü görse ne yazar" diye haykırışıyorlar. Tuhaf bir zamanı yaşıyoruz. Onlar öyle bağırıyor. Ben Dylan Thomas sayıklıyorum. Gerçekten tuhaf bir zaman yaşıyoruz. Yaşanan tuhaf zamanı kahkahalarla gülen olmuştu. Neyse, sözünün sonunu neşeli bitirdi. Neşeliymiş, neşeli. Yani cesur, cesur. Yani neşeli. Herkes. İşte bana da bir bilim hizmet plaketi veriliyor. Bu Ozan'ımızdan aşağı yukarı çeyrek yüzyıl kadar daha genç doğmuş olmaklığım. Yaşları düşünmemek gerek. Düşünmezsen dilediğin yaşta olursun. Aslında geç kalmış bir saygı bu demişti Profesör Doktor İhsan Türközü, seçici kurul başkanı. Önceki gün haberi ilk veren o olmuştu. Herhalde artık 70'lerinde vardır. Sesi pek ezik büzük çıkıyordu. Eski bir meslektaşının bu başarısından duyduğu sevinci bildirmiş, yılların özlemini törende giderebileceklerini umduğunu söylemişti. Yurt dışında da ülkemizin yüzünü arttınız. Size her zaman değer vermiş, saygı duymuşumdur. Saatine bakıyor. İki krakerle biraz süt içme zamanı. Çoktan çıkmış olmalıydım. Ama şu sütü içeyim bari. Yoksa yollarda yine baş dönmeleri. Küçük bir tasa süt boşaltıp sobanın üstünde ısıtıyor. Yanık kokusu. Hay Allah! Ayağım takılınca sobanın kapağını iyi kapayamamışım. Kapatacağım derken önüne korlar dökülmüş. İşte. Canım cicim. Kilimde de yeni bir delik. Kıvılcım sıçramış. Korları maşayla alıp alıp sobaya atıyor. Bir de yangın çıkarırsam. Bu eski çini soba. Sözde onarıldı. İşte. Kapağı yine tutmuyor. Güçlükle kapatıp mandala bir de şişe kapağı sıkıştırıyor. Bırakılmaz sanılan nice alışkanlık bir bir geride kalırken insan yeni alışkanlıklar ediniyor. Yıllarca kaloriferlik katlarda yaşadıktan sonra odun kömür almayı öğrenirsin. Kürekle soba külü boşaltırsın. Külleri götürüp boş bir arsaya dökmesini öğrenirsin. İlk zamanlar yakalandığın düşkünleşme, sanki herkes tarafından aşağılanmakta olduğun duygusu geçer. Bu senin en doğal hayatın olur çıkar. Yine ölçüler edinirsin. Tek bir koltuğun bile bulunmadığı yerde yepyeni bir oturup kalkma, yepyeni bir yaşama biçimi elde edilir. Gerçi Michel Butor bunu edebiyat dilinden ne anlaşılması gerektiğini açmak için söylemişti. Ama söz aydın intiharları ve geleceğin baş kaldırısı çalışmasının özünü, amacını öyle iyi betimliyordu ki, incelemesinin başını almadan edemedi. Zaten düşünsel bir faaliyet olarak intihar, yeni bir dil kurmaktan başka nedir ki? Krakerini kemirip sütünü yudumlarken ayrımında bile olmaksızın çalışmasının sayfalarını karıştırıyor. Orasına burasına göz gezdiriyor. gibi kendini öldürme eylemlerinin somut anlamdaki biçimleri sayılamayacak denli çok değildir. İnsanın kendini bilinçli alkole verişinden bilinçli ortadan silişini, anarşizmden toplum dışına çıkışa, delirmeye dek uzanan uzun ölüm biçimleri bir yana bırakılırsa, ölümü seçişin anlık edimleri, baldıran içmek, damar kesmek, kendini asmak, beynine kurşun sıkmak, ne bileyim, balkondan, çatıdan atlamak, uygarlıkların ilerleyişine koşut olarak bazı öldürücü ilaçların, uyuşturucuların, gazların sakladığı olanaklara başvurmak gibi şeylerdir. Buna karşın intihar nedenleri, kuşkusuz burada incelediğimiz anlamda düşünsel bir faaliyet olarak intiharın nedenleri, büyük çeşitlilikler gösterir. Aydınların somut koşullarından türemiş düşünsel dizgelere temellenen, hem de bu dizgelerle çatışan, onları değiştiren, biri ötekini aşkın süreklilikte bir çeşitliliktir bu. Fakat çeşitlilik bununla da sınırlı kalmaz. Aynı zamanda da hayat ve ölümle birer insan teki olarak hesaplaşan aydın sayısınca çeşitlenir. Ki aydınların kendilerini öldürmeleri, öldürme biçimi ne olursa olsun artık 19. yüzyılda hatta 20. yüzyıl başlarında dayandığı nedenlere dayanamaz. Çağımız aydını örnekse Dostoyevski'nin, Kirillov'un tartıştığı biçimde Tanrı'nın varlığı, yokluğunu tartışmamaktır artık. Ne kendi dışında ne kendinde bir Tanrı'nın varlığını inanmaktır o. Daha önce belirttiğim gibi bugün düşünsel faaliyet içinde olan insan, Keynes'in, Marsolt'un hiçlik ve hiçliğe başkaldırış anlayışından da uzaklaşmıştır. Cehennem başkaldırıdır anlayışı ise nükleer bir zamanı yaşayan bugünün aydını için yeterli bir yanıt teşkil edememektedir. Artık hayatlar bilgisayarlar başında oturan herhangi bir teknokratın çılgınlık anına bağlı ve o teknokrat yalnızca günlük bir sorunundan, zamanımızın yaygın bir sorunu haline gelen stres durumundan ötürü delirebilir. Delirip önündeki düğmeye basabilir. Bu durumda aydının insan varoluşunu sorgulayışta yeni boyutlar kazanmaktadır. O şimdi büyük bir sürünün bir üyesi olmayı reddedişle tekniğin kendisini büyük sürünün zorunlu üyesi kıldığı en kıstırılmış noktasındadır hayatın. Öyleyse bu yeni durumda aydın intiharının anlamı da tekliği ortadan kalkmış bütün toplum üyeleri sayısınca çeşitlilik göstermeyecek midir? İnsan aklıyla akıl dışılığa ulaştırdığı bu dünyada artık yalnızca kendine baş kaldırmak durumunda kalmayacak mı? Kağıtları masaya fırlatıyor. Aydınlık değil. Yeterince aydınlık değil. Şu ev sahibinin banka hesap numarasını nereye yazmıştım ben? Uluslararası Sosyal Antropoloji Enstitüsü'nden gelen ödeme kağıdı nerede? Bu masada karma karışık. Kaos, kaos. Kitap arasında kurutulmuş frezya. Ne işi var burada? Dağılıp gitti işte. Edinilmiş alışkanlıklar gibi incelikler de her zaman pusuda bekler. Kendilerini gösterebileceği aralıklar kollar. Yoksa yaratır. Yurt dışındaki ödül töreninden sonra enstitünün yalnızca bu çağrı dolayısıyla yer ayırttığı oteline döndüğünde odasında kocaman bir buket ak frezya vardı. İçerisi mis gibi kokmuş. Yeniz, sizi hep bir kucak ak çiçekle düşünüyorum. Aysel, bunların frezya olması gerektiğini nereden çıkarıyorsunuz? Yeniz, frezya mı dediniz? Yeniz henüz 20 yaşında ve onun henüz yerleşip kalmış alışkanlıkları yok. Ama Ömer'in var. Çiçekler Ömer'dendi. Kutlarım, sevgiler. Aylardır ne onu ne Ayşe'ni düşünmüştü. İşte yenilik bu. Yeni edinilmiş yaşama biçimi bu. Kapı çalınıyor. Kapıcıdır. Ona bugün hiçbir şey gerekmediği söylenecek. Hayır, süt de istemez. Teşekkür ederim. Unutulmak istiyordum. Geçmişi kendimin de unutmasını. En çok bunu istiyordum. O kent geçmişsizdi. Karin'in evi de, otelde, sonra bir sürü oturduğu, tatile çıkmış genç öğrenci çiftin evi de geçmişsiz. O evin eşyaları, duvarları, duvarlardaki tablolar, posterler, fotoğraflar, hiçbir şey, hiçbir şey anımsatmaksızın. Ancak o zaman geleceği tasarlamak da güçleşiyor, hemen hemen olanaksızlaşıyor. Üst katta tavanda asılı mikadan kuşlar. O kuşlar da kendisi için o kadar geçmişsizken, nasıl apansız bir geçmiş, dolayısıyla da yeni bir gelecek tasarımıyla yüz yüze bırakmışlardı kendisini. Yeniz, sizsiz ben yarım kalırım. Ben sizsiz eksiksiniz. İkimiz birlikte bütün ve yeni bir insan oluruz. Yeryüzünde o kadar çok özlenmiş şey oluruz. Siz inanç ve düş dolusunuz. Ben artık değilim. Benimle olun, birlikte olalım. Ah canım, öyle de güzel ki ona kanabilirim. Ama üst katta onun kadar güzel, 25 yaşında bir genç kadın ölmüştü, Layana. Onun kapı önüne bıraktığı göl çiçekleri. Hayır, onun imdat diyen sesi. Yalnız yaşamayı nasıl başarıyorsunuz? Ne olur, bana da öğretin. Krakerinin son parçasını ağzına atıyor. Son yudum sütünü içiyor. Kimseye hiçbir şey öğretmek istemiyorum. Salt en son şeyi, aydın intiharları ve geleceğin baş kadrosunu tamamlamak. Belki onu da... Karinler bahçe içinde perdesiz bir evde yaşıyorlar. Onların perdesi leylak ağaçları, sardunyalar, iki ılı uhlamur, ortancalar, güller, ormanlık dağlar, bir kilise kulesi ve hiç batmayan güneş. Orada orman içinde güzel bir evin, güzel bir odasında konuk edilmişti. Engin'le biraz kalabileceğini ummuş olması ne acıklı. Yola erken çıkmış, toplantıların yapılacağı kente de programların başlamasından erken gelmiş. Yeni yankılar ödülüne çok hevesli bir görgüsüz olarak. Karinler alıkoydu. Bozgunluğu el vermemek gerek. Orada evim taşınıyor da, bu yüzden biraz erken. Güzel bir ev, evet. Pencerelerin doğa perdesi hele. Ancak batmayan güneş, sönmeyen bir gökyüzü aydınlığı altında uyumak da yepyeni bir alışkanlık edinmeyi gerektirir. Bu alışkanlığı bir türlü edinememişti. Dört göcenin dördüne de gözlerini yummadı. Sonra otel odası. Hiç değilse panjurları vardı. Sonra seminerlere de katılması istenince kendisine bırakılan öğrenci evi. Yine ormanda, yine perdesiz pencereler. Ya da salt estetik bir kaygıyla doğanın görünümünü, batmayan güneşin yüzünü örtmeyen süsleme kanatları. Eve taşınır taşınmaz yatacağı odanın camına bir çarşaf germişti. Çarşafı cama gererken çalınan kapı. Beni buraya getiren Karin'le Egil bir şey mi unuttular acaba? Gidip açmıştı. Karşısında kara saçlı Layana. Burası ıpsız, konuşacak, hayatı paylaşacak kimse yok. Geldiğinize öyle sevindim ki. Yorgunluk, uykusuzluk, yalnız, yapayalnız kalma isteği. Eğer o sabah kendisine sorulsaydı, bu yeryüzünde tek ve en son istediği şey ne? Vereceği yanıt bu olurdu, yalnız kalmak. Yazık ki içeri alamayacağım. Sonra gelsem olur mu? Hiçbir zaman, lütfen. Ama neden? Yeni hiçbir ilişki istemiyorum. Çünkü sezmişti. Layana kişinin hayatına bir kez girdi mi, çıkıp gideceklerden değil. Kapıyı kapatıyor. İşte, nihayet insanlara karşı kesin olabildim. Bilmediği hayatında hiçbir yeri bulunmayan eşyalar arasında yürüyordu. Üstelik yalnız falan değilim. Tam istediğim kadar kalabalığım, yenisi var. Onunla git git bir geçmiş edinmeye başlamıştı bile. Ev sahibinin banka numarasını nihayet bulup bir kağıda yazıyor. Kuşkusuz gençlerle yarışamayacak, o dağları tırmanamayacaktım. Ama kim beni dağcılık turuna bir bilet almaktan alıkoyabilirdi ki? Ödül töreni bitmişti. Henüz seminerler başlamamıştı. Mika'dan kuşları havada sallanıp duran genç kadın da henüz ölümü o kadar yakınına taşımamış. Otelle öğrenci evi arasında güneşli hafta sonunu kent dışında, yeni tanıştığı bir yığın insandan uzakta, denizden de uzakta, nemli hava bitkinleştiriyor, dağlarda geçirmek istiyordu.